Selamlar. Mevzu Fener kanalında basketbol konuşmak için yine Mert'le bir aradayız. Mert hoş geldin. Nasılsın?
Hoş bulduk. İyiyim abi. Sağ ol. Sen nasılsın?
İyi ben de sağ ol. Bir geçen hafta aslında bir kaydı yapma hevesimiz ve amacımız vardı ama planlar uymadı. Bugün
Basitçilik
ancak
diyelim.
toplanabildik. Aynen.
Evet.
Bugün ancak toplayabildik. İyi de oldu aslında. Euroleague'de başlıyor playofflar. Ve hem Fenerbahçe'nin serisini ilk önce sonrasında da genel serileri konuşuruz diye bu kayda başladık. Şimdi ben çok uzatmadan bir takımın son durumundan bahsedip pası sana atayım. Sonrasında seriye geçeriz. En sonunda belki bir transferde konuşuruz seninle. Aslında bu dönemlerde ikimiz de çok transfer konuşulması taraftarı değiliz biliyorum ama hani öyle bir kaba taslak en azından bilgi veririz belki diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili şöyle bir durum oluştu tabii. Yasikevičius gelmeden önce ve Yasikevičius geldikten sonraki atmosferi biraz anlamak lazım tam olarak. Çünkü açıkçası hani bu sene kafada bitirilmiş gibi bir noktaya gelmişti ne yazık ki. Hatta ben burada da söyledim sanırım. Benim hani çok uzun süredir kendimce takip ediyorum ve gerçekten bu sezonki kadar büyük hayal kırıklığı yaşadığım ya da bir şey beklemediğim bir sezon olmadı gibi bir cümlem olmuştu. Gerçekten öyle hissediyordum bu seneyle ilgili. Hani o noktalardan sonra Yasikevičius'un gelmesi, işte kırılan rekorlar vesaire derken Fenerbahçe için aslında anlamlanan bir sezon oldu. Çünkü dediğim gibi o noktadan sonra çok da bir şey beklenmediğini düşünüyorum ben herkes tarafından. O yüzden Yasikevičius'un Fenerbahçe'ye gelmesini ben her türlü bu sene için olumlu olarak adlandırıyorum kendi adıma. Onun yanında da bir Türkiye Kupası ve ligde dahil 11 maçlık bir galibiyet serisi var Milano maçına kadar. Ki orada oyun olarak özellikle ara verildikten sonra hani Yasikevičius takımın başında ciddi manada çalıştıktan sonraki dönemde Fenerbahçe'nin basketbolu ciddi manada ilerlemişti. Hatta burada da söylemiştik rakamlarla. Özellikle hücum konusunda Fenerbahçe ligin en verimli takımıydı o dönem. Yani Yasikevičius geldikten sonraki dönemden bahsediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam hala da öyle bu arada kağıt üstünde. Savunma kısmında da her ne kadar Itudis dönemi kadar kötü olmasa da biraz daha toparlanmış olsa da çok iyi noktada değildi. Ama o da sonradan hücumun iyice akmasıyla birlikte oturmuştu. Bu 11 maçlık galibiyet serisinden sonra Milano maçı geliyor. O maçı da ben yine özel olarak ayırıyorum. Çünkü Barcelona gibi çok zor bir maçtan ikili averajı da alarak çıkmıştı Fenerbahçe. Deplasmana gitti. Milano görece toparlanmış. İşte play-in yapmaya çalışıyor mucizelere kalmış olsa da. Zor bir deplasmandı ve çok da kötü bir şekilde yenildi. Onun sonrasında da zaten hani Efes o kötü döneme geliriz. O döneme gelene kadar işte bir Alba maçı var. Yani Fenerbahçe bu dönemde kendi Euroleague rekorlarını artı Euroleague'in de bazı rekorlarını kırdı. O yüzden hani şeyi istersen sen de bahsedebilirsin bu noktaya kadar. Yani ben de ya da bu kötü noktayı da açıp söyleyeyim. Onun sonrasında da Anadolu Efes 2 maçı ve işte Olympiakos maçıyla birlikte tamamlanan bir süreç. Şimdi oluşan psikoloji şu, çok pik yapmıştık, tepe noktayı görmüştük, düşmeye başladık. Bundan sonra nasıl olacak? İşte o acaba ritim bozuldu mu gibi bazı kaygılar var. Tabii Efes maçını kaybetmek kötü oldu. Bir şey demiyorum. Yani psikoloji bozucu ve can sıkıcı bir mağlubiyet. Ama ben hani o ilk maçın zaten çok yakın bitti. 82-80 bitti. İlk maçın sonrasında Fenerbahçe'nin hedefsiz kaldığını ve odaklanmada sıkıntı yaşadığını düşünüyorum kendi adıma. Yani tabii ki çok hoş bir tablo değil ama bugüne kadar gelen o bütün süreci de yok sayıp böyle hiçbir şey yokmuş gibi Fenerbahçe dibe çöktü gibi gösterilmesini de pek doğru bulmuyorum. Sen bu dönemi istersen kısaca özetle abi, sonra da seriye geçelim.
Yani şöyle düşünüyorum. Türkiye Kupası'yla beraber başlayan takımın form düzeyinin artması, işte peşinden saydığın 11 maçlık bir galibiyet serisi, işte set tempomuzun arttığı, top dolaşımının arttığı, zaten asist rekoru kırıldığı, işte çok yüzdeli soktuğumuz, yüzdeli sokarken doğru şutları seçerek yüzdeli soktuğumuz çok maç oynadık. Yani takımın tavanı zaten yüksek, takımın yetenek skalası olarak bir problemi olmadığını, asıl problemin takımın tabanıyla tavanı arasındaki o uçurum olduğunu hep bahsettik. Bu uçurum maçtan maça değil, periyottan periyoda bile çok keskin geçişler yapabildiği için oyuncuların oyun karakterlerinden ötürü bu şekilde olduğu için, yani Bilbek'in istikrarlı değil. Marco öyle, Kalatsi öyle, Dorsi öyle. Yani uzun olarak Motley öyle, Papayannis öyle. Yani bu kadar çok fazla istikrarsız oyuncun olduğu zaman oyunu sürekli bir istikrarla oynaman kolay değil 40 dakika boyunca. Özellikle Itudis olduğu zaman da çok iyi başladığımız maçlar olup işte çok kötü oynadığımız ikinci yarılar olmuştu. Veya çok kötü başlayıp çok iyi ikinci yarılar oynadığımız Şaras'la beraber maçlar oldu. İşte Jalgiris, Azvel, işte Itudis'le beraber Partizan deplasmanında harika başladık ama çok kötü bir ikinci yarı oynadık vesaire. Tamamen oyuncuların istikrarsız yapısından oyun karakterleriyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. O 11 maçtan sonra düşüşün de yani biraz absürt gözükebilir ama Nigel 50 sayı atsın diye takım çabaladıktan sonra Nigel'ın sonraki maçlarda oyun şekli biraz değiştiğini gözlemledim açıkçası. Yani daha çok skorunu üretmeye çalışan, daha çok şut atmaya çalışan, daha çok şut deneyen. O biraz bizi bozdu. Bir de bir şey işte üçlük rekoru kırılmış, asist rekoru kırılmış, Nigel'ın rekoru kırılmış. O biraz ya biz yapıyoruz rehaveti yaratmış olabilir takımda. O yüzden yani mental olarak o odak problemini ben yaşadığımızı düşünüyorum. Efes maçları evet evinde iki maç üst üste kaybetmemek gerekiyor. Ama bir noktada Efes maçını Euroleague'de bahsediyorum. Kazansan da hani bir şey değişmeyecekti. Hani belki kazansan son maçta da kazanarak ilk dört kovalayabilirdin ama zaten düşük bir ihtimaldi. Hani sen kazansan Barcelona Azvel dışarıda kaybedecek mi? Soru işareti. Yani kazanmak zorunda olan bir Barcelona Azvel deplasmanında kaybeder mi bilmiyorum. Ligdeki maç ev sahipliği açısından playoff finalleri açısından önemliydi ama dediğim gibi o odak kaybolduktan sonra yani oraya da etki etti. Şimdi tekrar takımın ben odaklanıp yani teknik taktik açıdan da doğruları yapabilmemiz gerekiyor ama bu asıl problemin 11 maç sonrası düşüşün daha çok odak problemi olduğunu düşündüğüm için böyle vurguluyorum. Takım tekrar playoff'ta en azından %100 fokus olacaktır. Parkede yapmamız gerekenleri de yaparsak, yapabilirsek, becerebilirsek Monaco'dan çok da kötü sonuçla dönmeyebiliriz. Bence o yüzden yani teknik taktik kısımlarda ne yapmamız gerekiyor, ne yaparsak seriye tutunabiliriz ya da seriyi kazanabiliriz. Onları da herhalde konuşuruz. Ama form düşüşünü Türkiye Kupası ile başlayan 11 maçlık galibiyet serisinden sonraki form düşüşünü buna bağlıyorum daha çok.
Eyvallah. Tabii dediğin gibi senin de Monaco serisine aslında teknik taktik açıdan geçebiliriz. Ben burada sana şöyle bir pas atayım abi. Yani Fenerbahçe özellikle Jaskiewicz geldikten sonra Madar'ı hiç kullanmadı neredeyse. Hiç kullanmadı diyebiliriz Euroleague özelinde söylüyorum. Lig'de kullandığı maçlar oldu, Madar'ın iyi oynadığı maçlar oldu. Ama Euroleague özelinde Madar hiçbir zaman seçenek olmadı Jaskiewicz döneminden sonra. Yani ben bunun açıkçası içeriğini bilmiyorum. Yani burada da söylediğimde bu konuyu konuştuğumuzda yani Madar'ın ciddi manada teknik taktik eksikleri olduğunu, sahada karar, özellikle karar mekanizmasında sorunlar yaşadığını ama takıma baktığın zaman bu konuda kimin sorun yaşamadığını gibi sorgular sonucunda ben Jaskiewicz'un Madar'dan saha dışında bazı şeyler beklediğini ve bunu alamadığını düşündüm kendimce. Ama sonraki maçlarda gördüğüm hani planları içerisinde de hiç olmadığı ve teknik taktik açıdan da Jaskiewicz'un tatmin olmadığını gördüm ya da hissettim. Hani burada geçmişte şey de gelmişti aklıma açıkçası, onu da dillendirmek istiyorum. Hani Obradovic'le Madar'ın ayrılışı çok kötüydü. Hatta ben o zaman da yazmıştım. Yani Jaskiewicz başımızda olsaydı muhtemelen böyle bir şey yaşamazdık. Gerçi Itudis'le Obradovic de iki yabancı değil ama ben oradaki durumu hani Jaskiewicz'un oradaki durumdan da etkilenebileceğinden şüphelenmiştim açıkçası. Hani orada insani olarak ya da işte onun tasvip etmediği bazı şeyler yaşanmış olabileceğini düşünmüştüm. Ama en nihayetinde geldiğimiz noktada Madar hiçbir zaman Fenerbahçe için bir seçenek olmadı. Ama bu seri özelinde işte herkesin bildiği Milano'nun kuvvetli karnı diyelim, kuvvetli kanadı, kısaları ve Fenerbahçe'nin de özellikle son iki senedir kısa savunmasında çok büyük sorunlar yaşadı. Kısa savunmasında sorunlar yaşamasının ardında arkada bir bekçisi olmadığı için orayı ya şöyle hatırlatmakta fayda var ya. Sonuçta Yudoh Lusene de Fenerbahçe'nin ön alanı çok iyi savunmacılar değildi. Kostas Sulukas mesela hiçbir zaman iyi savunmacı olmadı. Datome artık yavaşlamıştı vesaire vesaire. Hani hiçbir zaman çok iyi savunmacılar değildi ama arkada işte Yudoh Veseli gibi bir ikilin olduğu zaman rahat rahat o dengeyi sağlayabiliyordun. Ama geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin uzunlarında da buradan da Papayanis'e bağlayacağım. Motli ve Sertaç daha çok tercih edilen ikili olduğu için Motli'nin zaten hep konuştuğumuz kısa karşısında kalabilecek fiziksel yapısı olmasına rağmen kısa karşısında kalamaması artı pota altında da kendinden fizikli uzunlara karşı çok bir varlık gösterememesi sebebiyle Monaco'nun da atletik uzunları var zaten. Motli'nin hani sorun yaşayabileceği tipte, dengesizlik yaşayabileceği tipte uzunlar var. Her ne kadar daha kötü olasılıkları olsa da diğer eşleşmelerde. Sertaç zaten hani hiçbir zaman o hayal ettiğimiz noktalarda olmadı. Geride potayı savunabilecek, en azından blok tehdidi olabilecek bir tek Papayanis var. Papayanis'in de kullanımı yine Saras geldikten sonra çok verimli diyemeyiz. En azından İtudis dönemi pota altındaki etkinliği tamam yoktu ama çok yüzdeli bir şekilde şut seçen, doğru şutu atan ve çok yüzdeli atan bir uzundan bahsediyorduk. Yasikevicius sonrası daha çok pota yakınında konumlanan ve şutu neredeyse eskisine oranla hiç düşünmeyen bir Papayanis'ten bahsediyoruz. Oynadığı zaman da hiçbir şey veremiyor zaten. Ben şunu şart koşarak söylüyorum. Ben Papayanis'i 20 tane takım olsa 20'sine de almam. Herkes biliyor. Hiç sevmiyorum. Hani şey parkedeki verdiği basketbol artılarının yanında mental olarak ve heves olarak diyeyim. Ben basketbolu kendi bakış açımda Papayanis gibi adamları hiçbir zaman çok sevmiyorum. Böyle bir adamı ben böyle düşünmeme rağmen şunu söylüyorum. Papayanis'i daha iyi kullanabilirdik. Saras da aynı şekilde Papayanis'i çok düşünmedi. Denkleme koymadı ama geldiğimiz noktada Motlin'in de bir sakatlığı var. Belki oynamayacak bilmiyorum. Hani daha açıklanmadı oynayıp oynamayacağı. Böyle bir durumda Papayanis bu seride nasıl bir etki yapabilir? Ve özellikle dediğim gibi Madar ve Papayanis üzerinden bu seriyi ben okuyabileceğimi düşünüyorum. Çünkü Monaco'nun kısalarına her ne kadar Madar birebir de çok iyi savunmacı olmasa da o baskıyı yapabilecek, parke boyunca baskıyı yapıp en azından o bizim sahamıza çok rahat gelmemelerini sağlayacak. Ve bunun yanında da hani ikinci bir isim olarak daha odaklanmış bir takımda Guduric bile odaklandığında belli bir seviye savunma yapabilen bir oyuncu. Ya da atıyorum Wilbeck'in odaklandığı zaman çok iyi savunma yapabilen bir oyuncu. Hani bu tarz ikililer yakalayarak Monaco'yu yavaşlatıp seride belki beklediğimizin ötesine geçebiliriz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben bunlar üzerinden okuyorum. Sen nasıl okuyorsun abi? Detayları bana söz gelince tekrar değerlendiririz.
Yani şöyle Motley konusunda bence Motley yani kendisinden fizikli saygılı uzunlara karşı problem yaşadığı konusunda hemfikirim ama Monaco özelinde hücumda bence Donte Hall ve Moutinho'sa ciddi ağır basıyor. O yüzden
doğru.
Onun varlığı hücum açısından her zaman artı yazacaktır ama tam tersi savunmada da Monaco onun için ters bir takım. Yani hücumda attığı kadar savunmada da yedirecek bir yapısı var. Monaco özelinde bahsediyorum. Zaten iyi bir savunmacı değil genel olarak. Yani kısa karşısında kalsa bu sefer delinecek. Yani dropta mesafe verse Okobo'yla işte Mike James sokabilecek. Ya da pick and roll'da işte zaten Donte Hall varken at havaya, smaçlasın yani o atletizm, işte o mesafe onu ayarlayamayacak. O yüzden çok kolay değil Motley ile beraber iyi savunma yapabilmek Monaco'ya karşı. Papayannis, Monaco deplasmanının sonunda aslında fena iş çıkartmıyordu. Ama işte Papayannis, yani şimdi Motley son maçlarda sakat olduğu için oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyorum. Eğer oynamazsa Papayannis ve Sertaç'a gidecek o süreler. Belki kısa 5'e döneriz. Hani Hayes 5, Pierre 4 gördüğümüz dakikalar da olabilir. Ki Motley oynamazsa bence olacaktır. Onun da getireceği artılar ve eksiler olacaktır. Bu sefer zaten çok fazla rebound alan bir takım. Diallo çok fazla rebound'a giriyor. Kısalara giriyor. Zaten çok atletik bir takım. Hücum reboundlarında iyi bir takım. Hücum reboundlarında sıkıntı yaratacaklardır bize. Ama bu sefer de biz çok hareketli olacağımız için Hayes'in 5 oynayabildiği bir senaryoda herkesin şut atabildiği, tüm takımın koşabildiği bir senaryoda hücumda da biz onlara sıkıntı çıkarabiliriz ama bunu uzun süre oynayamazsın tabii. Bu kadar atlet ve ikinci sayı şansı verme ihtimalinin yüksek olan bir yapıyla. O yüzden planları vardır Şaras'ın elbet ama bilmiyorum bu noktada hangi beşlerle ne kadar oynayacak, onu kestirmek kolay değil. Madar konusunda bence ana planda olacağını çok zannetmiyorum bu seri üzerinde, yanılabilirim. Belki enerji düşüklüğü hissettiğinde takımda veya topa baskı yapmamız gereken anlarda işte 8 dakika 10 dakika parkeye atabilir ama daha fazlası olacağını sanmıyorum. O da yani işler yolunda gitmezse yamı parkeye atacağını düşünüyorum ama şey konusunda katılıyorum. Yani yamdan bence daha çok faydalanılmalıydı ama yamda beğenmediği nokta topsuz oyunu. Yani mesela köşe şutörü olarak kalması statik olarak kalması gereken bir noktada mesela closeout'a gidiyor vesaire. Yani bu tarz şeyleri yediremiyorsun. Belki de modern EuroLeague tarihinin en iyi gardına ya da en iyi birkaç gardından birine. Yani tabii ki öğretilebilir şeyler bunlar. Çok bir gardın öğrenmesi zor şeyler değil. Üstünde aslında çalışsa, emek harcasa, emek harcamak istese bence ben aslında zaten Şaras geldiğinde en büyük etkisinin yama olacağını düşünüyordum ama kendisi kısa sürede gözden çıkarttıktan sonra yani emek harcamak istememek biraz acımasız bir cümle gözükebilir ama sonuçta bir karardır. Hoca o potansiyeli görmemiş olabilir vesaire ama ben ilerleyen yıllarda eğer Madar bizde kalmaz ise yani bir 2-3 seneye işte Madar bizdeydi ah vah edebiliriz yani. O yüzden ben de isterdim daha çok kullanılmasını. Ama koç tercihi günün sonunda. Papayannis konusunda ben Papayannis'in o kadar kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama ciddi zaafları olan bir oyuncu. O zaafları da takım olarak saklayabilmek bir noktada gerekiyor ama bazı noktalarda da saklayamazsın. Çünkü temas almayı çok seven bir uzun değil. Rebound problemi olan bir uzun. Yani bazen dalıyor, box out falan yapmıyor. Yani onun dışında ama en iyi yaptığı şey özellikle inceldikten sonra evet kısa karşısında kalabilmesiyle pick and pop'ta işte dışarıya devrilmesi. Ama Şaras geldikten sonra ben bir sette dışarı devrildiğini açıkçası hatırlamıyorum pek. Ya artık kendi devrilmeye başladı dışarı. Onu o şekilde kullanmak yani Sertaç'la bunu oynayabiliyorsan bence Papayannis'le daha iyi oynarsın. Papayannis bence Sertaç'tan daha kötü şutör değil ki Sertaç çok kötü atıyor bu sene.
Evet.
İstatistiksel olarak bilmiyorum ama hafızam beni yanıltmıyorsa iyi atmıyor bu sene. Perimetre gerisinden. O yüzden
%33 gibi bir şey atıyor normal sezonda.
Yani iyi bir yüzde değil. En azından dış şutuyla bilinen bir uzun için iyi bir yüzde değil.
Tabii tabii yani zaten çünkü isabet oranı da 0.6 gibi bir şey abi bu arada yani.
Yani evet kötü bir yüzde. Yani Sertaç en iyi ne yapıyor desen hani dış şutunu sayarsın ilk 3 şeyden birinde. Ama kötü yaptığı zaman bu sefer eksi yazmaya başlıyor ki eski fiziksel durumu da yok. İşte pick and roll'da iyi savunurdu, iyi pozisyon alırdı. Aslında savunma bilgisi falan kötü oyuncu değil.
Doğru.
Ama fiziksel olarak hazır olmadığı zaman senin düşündüklerini vücut yapamıyor. Vücut yapamayınca da eksi yazmaya başlıyorsun. O yüzden Motley eğer oynamazsa onun süreler Sertaç ve Papayannis'e gittiğinde bu genel tabloda artı mı yazar, eksi mi yazar orada çok artı yazar diyemiyorum. Umarım yanılırım. Ama dediğim gibi Motley oynamazsa kısa beşlerde göreceğiz bence. O kısa beşlerin parkede ne vereceği bence seri boyunca veya işte Motley oynamazsa hangi maçlarda oynamayacaksa o maçlarda bence çok etkili olacaktır.
Kesinlikle abi. Ya, haklısın. Şeyi de ekleme yapayım bölmemek için girmedim araya. Ya mesela Motley kağıt üzerinde gerçekten söylemeye çalıştım ama hani belki yanlış ifade ettim. Bu rakiplerin arasında belki de eşleşebileceği uzunlardan ikisine karşı oynayacak şey olarak hani pivot olarak falan düşünürsek Mateo Yunas da aynı şekilde onunla eşleşebileceği bir uzun ama orada özellikle son maçta Monaco ile oynadığımız maçta abi John Brown'la eşleştirdikten sonra Motley'i çok pasifize olmuştu. Ve Monaco da orada yaktı aslında fitili. Bu arada John Brown da bence hiç hak ettiği değeri görmeyen bir oyuncu. Acayip orada hani kağıt üzerinde belli olmayan işleri yapıyor. Hatta kağıt üzerinde yaptığı işler de var. İşte tutturduğu zaman çok iyi orta mesafe de atabilen, ribaundu acayip karıştıran çok sert bir uzundan bahsediyoruz. Hani Motley'i onunla eşleştirebildikleri zaman bizi çok pasifize ettiler. Onun dışında hani yanlış hatırlamıyorsam Motley yine o maçta çok iyi değildi. Bir tane iyi Monaco maçı var, kazandığımız maç. Onun dışında da çok böyle benim beklediğim etkiyi yapamadı diyebilirim Monaco'ya karşı. Ama dediğin gibi senin de kağıt üzerinde bence de ideal iki Mote Yunus'la Diallo ile eşleşebilecek, onlara üstünlük kurabilecek bir uzundu. Hani oynamayacağını düşündüğümüz senaryoda da abi bahsettiğin şey hani Papayannis konusu hiç bugüne kadar Saras geldikten sonra kullanamamışken bu şekilde bu tarz bir noktada kullanmak gerekliliği oluştuğunda nasıl kullanacağız, nasıl oraya adapte edeceğiz? Gerçekten büyük soru işareti. Çünkü senin de bahsettiğin gibi neredeyse üzerine çizilmiş hiçbir set yok Saras geldikten sonra. Ben orada da bir şey yapayım. Dediğim gibi kağıt üstünde bence Papayannis modern basketbolda yeri olan bir uzun, kesinlikle bunu inkar etmiyorum. Ama dediğim gibi o kağıtla ölçülemeyecek, işte yürekle ölçülebilecek şeylerdeki dezavantajları beni kendisinden soğutuyor. Ama bu demek değildir ki Papayannis'i kullanmayalım ve faydasız bir oyuncu. Tam aksine ben gerektiği kadar kullanamadığımızı düşünüyorum. Yani bunun dışında peki buradan şeye geçelim Mert istersen. Hani bu seri özelinde bir tahmin yap. Sonra da diğer serilere geçelim. Ben yani Motley'nin durumu tabii kritik ama sağlıklı olduğumuz senaryoda ben yine de Monaco'yu 3-1 geçen taraf olabileceğimizi düşünüyorum, hissediyorum. Bu seriyi bizim geçmemizi bekliyorum açıkçası. Pana'nın Maccabi'ye karşı çok zorlanmayacağını düşünüyorum ama hani hissettiğim böyle bir maç kaptırıp 3-1 gibi bir seri tahmininde bulunuyorum. Olympiakos Barcelona, Barcelona Olympiakos için zor bir eşleşme, zorlandıkları bir eşleşme. Ama yine de ben Olympiakos'un sezon sonuna doğru daha ivmelendiğini ve biraz daha o kimliğini bulmaya başladığını hissediyorum. Olympiakos ve Barça'da da özellikle koç konusunda ciddi sıkıntıları var. Ve açıkçası buraların tecrübesinde de ağırlığında da bir koç olmadığını düşünüyorum. Ben Barça'nın, yani buralarda ben koç farkının, koç ağırlığının çok etki ettiğini düşünüyorum açıkçası. Oraya dayanarak Bartokat'ın bu seriyi vermeyeceğini düşünüyorum. Aynı şekilde Saras tercihim de biraz buradan geliyor. Bunun dışında da Real'in de Baskonya'yı kolay geçeceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu serilerle ilgili?
Yani bizim seri bence en zor seri. Eşleşme olarak bence tahmini de çok zor. Parkede de çok başa baş bir eşleşme, yani maç başa baş bir eşleşme olacağını düşünüyorum. Yani bir maç çalabilirsek eğer deplasmanda, yani Monaco gelip bizi arenada da yenme ihtimali olan bir takım playoff'ta, ama ben yine de arenadan çıkarmayacağımızı ve 3-1 bitebileceğini düşünüyorum. Ama 2-0 gelirsek, 2-0'dan dönüp bir takımın 2-2'ye getirmesi çok kolay olmuyor. Yine de belki arenadaki atmosferle hani o seri 2-2'ye gelip son maça taşınabilir vesaire, veya işte 1-1 dönüp 2-2 tekrar gidebilir. Yani her ihtimali açık bir seri olarak görüyorum. Evet. Ama benim yakın olduğum taraf oradan 1-1 dönüp 3-1 arenada bitireceğimiz yönünde. Onun dışında Olympiakos Barça serisinde ben hep yazdım. Barcelona eşleşmesini daha çok isterdim Monaco'ya nazaran. Barcelona çok beğenmediğim bir takım ama Olympiakos'a da ters gelecek bir takım. Evet. O yüzden ben Barça'nın Olympiakos serisinde favori olduğunu düşünüyorum. Koçlar kesinlikle playoff'ta etki ediyor Euroleague'de ama ya bir noktada da oyuncular oynuyor oyunu. O yüzden ya Lapro'yu sınırlayabildiğin gün Barcelona evet çok yaratamayan bir takım ama Olympiakos da hücumda çok sınırlı bir takım bu sene.
Doğru.
O yüzden bence Barcelona eşleşmesi onlar için, Monaco da çok zor olacaktı onlar için. Yani bence onlar için ev sahibi avantajları yokken favori olmayacaklardı hiçbir seride. Ama Barcelona'yı yani 1-1 döndükleri senaryoda bile Pire'de maç alabilir Barcelona. Ben yine de 2-0 oraya gideceklerini, yani muhtemelen de Pire'de seriyi bitireceğini düşünüyorum. 3-1 olur. 3-0 olur mu zannetmiyorum. Ben orada tahminim 3-1 Barcelona. Yani son maça eğer Palau'ya dönerlerse de bence yine 3-2 ile eleyecektir Barcelona. Onun dışında Panathinaikos Maccabi serisi 2011-2012 sezonundan hatırlayanlar olacaktır. Bence modern Euroleague tarihinin en iyi serisiydi. David Blatt'li Maccabi Jelikolu Panathinaikos 3-2 biten seri, son maça giden. David Blue'nun da harika
David Blue, evet.
oynadığı, Clutch'ta çok iyi oynadığı seri. Yani ben en keyif aldığım playoff serisi Euroleague tarihinde. O yüzden biraz ikonik bir seri. Yani isim açısından. Ya Oaka Gate 13 falan geri döndüğü için bence serilerde en büyük etki edecek faktör ev sahipliği açısından. O yüzden Maccabi maç çalamaz demiyorum asla, ama bence maç çalabilmesi o kadar çok çok zor. Yani 2-0 Belgrad'a gittikten sonra da Belgrad'da 2-2'ye gelmesinin de çok zor ihtimal olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben orada 3-1 belki 3-0 Panathinaikos'un eleyeceğini düşünüyorum. Diğer seri Real Madrid Baskonya. Ben Baskonya'nın ya üzerinde çok konuşulması gereken bir seri mi bilmiyorum. Savunmada çok fazla zaafı olan bir takım. İspanya'dan birbirini iyi tanıyan takım. Real'in kaçıncı viteste oynayacağı yani belli edecektir seriyi, ama ben playofflar geldiği için gerekli ciddiyetle oynayacaklarını düşünüyorum. Gerekli ciddiyet ve konsantrasyonla. O yüzden ya Baskonya alabilirse bir maç alabilir seride, ben üstünün olacağına hiç ihtimal vermiyorum açıkçası.
Benzer düşünüyoruz aslında. Yani belki o seri sonucu olarak Olympiakos Barcelona serisine farklı bir şey söyledik ama o da zaten çok ortada geçecek ve sıkışmasını beklediğimiz bir seri. Bu arada ya Blue gerçekten abi o seri çok iyiydi. İyi hatırlattın bak, ben tamamen aklımdan uçmuş. Çok keyifli, acayip heyecanlı bir seriydi. Tabii bu sezonki seri biraz oradan uzak olacaktır muhakkak. En azından tahminlerimiz o yönde ama gerçekten ikonik bir seriydi. Hiç o yönden bakmamıştım ben. Peki abi şöyle yapalım istersen. Yani tahminlerimizi de az çok paylaştık. Seriyle ilgili gidişatı da az çok paylaştık. Bu arada eğer yapabilirsek hani serinin birinci ikinci maçından sonra da bir yayın yapmak istiyoruz. Şimdiden söyleyelim. O yüzden hani şunu da sorayım ben. Yayının başında da söyledim. Transfer konusunda sen de çok girmek istemiyorsun. Ben de bu dönemlerde transfer konuşulmasını çok sevmiyorum açıkçası. Odaklanılması gereken nokta belli. Playofflar başlıyor yani. Ama şunu da sormak istiyorum sana. Yani Fenerbahçe özellikle ben şeyi biliyorum. Yasikevičius gelmeden önce, İtudis'le anlaşmadan önce de Fenerbahçe şöyle bir bakış açısı vardı. İşte sezon ortasında gelen koç istemediği oyuncuları aldığı zaman sonuçta işte hep buralara bağlanıyor falan. O yüzden bir koçla sezonun başında bütün çalışmaları yapmak istiyoruz. O yüzden işte sezon öncesinde falan o zaman da koçumuz değişecekti malum. Sezon öncesinde bir çalışma yapmak istemiyoruz dedi ve gerçekten de öyle oldu. O dönem yanılmıyorsam Lloyd falan o dönemlerde kaçtı. Hani o zaman ihtiyaçlarımıza da karşılık olabilecek bir oyuncuydu mesela. Bunun gibi hamleleri kaçırdık ve sonrasında da işte bu sezonki açıkçası defolu diye adlandırabileceğimiz yapılanmamız oluştu. Ama şu an durum böyle değil. Yasikevičius'a devam edeceğimiz ortada bir yapılanmamız var, bir planımız var. O yüzden Fenerbahçe'nin pazarda olduğunu düşünüyorum ben. Çalışmalara başladığını düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Hani bir yandan playoff devam ederken bir yandan da bu işlerle uğraşılıyor mu? Ne gibi hamleler yapılacak? İsim istemiyorum tabii ki ama en azından profil falan konuşabiliriz. Bu konuda zaten söz hakkı olan nadir isimlerden birisin. O yüzden sana vereyim pası.
Estağfurullah. Yani öyle demek ne kadar doğru bilmiyorum ama. Yani çalışmalar zaten bundan 2 ay önce falan başladı. Yani bütün takımlar aslında çalışmalara Ocak'tan sonra başlıyor, ama ciddi adımlar artık işte Mart, Nisan gibi atılmaya başlanıyor. Yani her takım için bahsediyorum. Kontratı biten oyuncular olacağı için, her takımda olduğu için. Yani hangi oyuncularla tekrar sözleşme yenilenmek isteniyor net olarak karar verilemeyebiliyor. Yani devam etmek konusunda noktasında kesin karar verilmemiş oyuncular olabiliyor. O olduğunda da şimdi o pozisyonda tekrar kontrat teklif edersen oradan artı bir transfer yapacakken belki yapmama kararı alıyorsun. Ama yapabilme ihtimaline karşı da tabii ki bazı oyuncularla görüşüyorsun. Yani menajerlerle görüşüyorsun. Yani işler bir anda işte bir oyuncuyu istiyorum veya işte bir oyuncuyu tutmadın. Tamam ben şimdi o zaman görüşmeye başlayayım şeklinde olmuyor. Zaten yavaş yavaş görüşüyorsun menajerlerle fikir alışverişi işte ne olur nasıl olur kaç istiyor vesaire gibi konuşmalar yapılıyor. O yüzden çalışmalar Şubat gibi işte Ocak'tan sonra başlıyor zaten bütün takımlarda. Ya bizde de tabii ki çalışmalar var. Geçen de yazmıştım bitme noktasına gelen bir oyuncu var diye ama tabii ki playofflar oynanmaya başlamadan isim konuşmak çok doğru değil. O çok konuşmayı sevmediğimizi sen de söyledin. Çünkü zaten transferler Final Four'a gidebilmek, işte Euroleague'de sezonu başarılı bitirmek için yapılıyor. O sezon sezonun o kısmına geldik. O kısmını oynuyoruz. O zaman tekrar transfer konuşalım. Biraz absürt oluyor. Ama çalışmalar devam ediyor. Bir tek Larkin konusunda çok ismi çıktığı için değineyim. 3 yıl 10 milyonun üzerine de çıktı Fenerbahçe. Ama bizim daha da üstümüze çıktı Efes. Nasıl sonuçlanır bilmiyorum. Ama tahmin olarak söyleyecek olursam Efes'te kalacağını düşünüyorum. Böyle ciddi paralara. Onun dışında diğer pozisyonlar için de bizim olduğumuz gibi her takımında çalışmaları devam ediyor. Görüşmeler
Ya
yapılıyor.
Larkin konusunda ben söyleyeyim. Ben Larkin'in özel hayranıyım. Yani yaşının da farkındayım. Ona rağmen ben gelmesini isterdim. Ama 3 sene 10 milyonların ötesine geçtiğimiz senaryoda da Efes hala üstünü verebiliyorsa artık hayırlı olsun demek düşer. Çok da üzerine konuşmaya gerek yok ama şöyle bir durum var EuroLeague'de. Sen de bahsettin aslında. Yani mesela Larkin'in geldiği senaryoda ya da Evans'ın geldiği senaryoda olay tamamen değişiyor. Yani alacağın kişiler de değişiyor, gidecek kişiler de değişiyor. Mesela Kalates'in bile bence kalması gitmesi bu planlamalarla alakalı olacaktır muhakkak. Ya da diğer yan parçaların. Hani şey gibi insanlar şöyle düşünüyor. İşte Evans gelmedi, tamam sallıyorum şu an, Nan alınsın. Abi böyle bir oyun değil basketbol. Yani kurguladığın takımın sahaya yansıtmasını planladığın şeylerin her şeyden öte bunların önemi var. Buna göre sen de yanını kurguluyorsun. Yani atıyorum benzer oyuncular olabilir ama yani Evans gelince belki farklı bir ikili kurmak istersin ya da Larkin geldiği zaman biraz daha size dezavantajın olacağı için farklı bir ikili kurmak istersin gibi şeyler konuşulabilir. O yüzden ana parçanın ne olacağı çok önemli ve Evans da gitti çünkü Olympiakos'a biliyoruz hepimiz artık. Larkin'in gittiği senaryoda Fenerbahçe'nin çok fazla bir şansı kalmıyor. Yani bir bilmiyorum hani artık orada bir hamle olur mu ama Nan belki zorlanır. Ama hadi bence o da çok kolay değil. Çünkü hem Pan'a zaten verebileceği paraların sınırı yok. Hani Ergin Ataman zaten tarzı neticesiyle tuttuğu oyuncuları anlaştığı o kimyasını yakaladığı oyuncuları bırakmak istemiyor. Başkan da zaten Panathinaikos Başkanı da bu konuda ben geride kalacağını ya da diğer kişilerden, diğer takımlardan az para vereceğini falan düşünmüyorum. O yüzden Nan muhtemelen orada kalır. Fenerbahçe'nin risksiz bir star alma ya da risksiz bir birinci adam alma şansı pek kalmadı gibi geliyor bana. Yani varsa da başka biri ben atlamış olabilirim. Böyle olduğu zaman da çok farklı bir yapılanmaya gidileceği ve mesela Kalates'in muhtemelen kalacağını düşünüyorum ben ama ben düşünüyorum tabii kağıt üstünde. Sonrasında yanına ne alınır neler olur bunu sezon sonunda konuşuruz ama sadece şeyi hatırlatmakta fayda var. Her bir oyuncu hamlesi birçok şeyi etkiliyor. Sadece takımlar özelinde de değil. Hani atıyorum birisi Evans'ı aldı bütün pazar değişiyor. Ya da sen sadece Evans'ı aldığın zaman senin de bütün takımının düzeni değişiyor. O yüzden taraftarların buna göre yorum yapması ve sakin olması lazım. Sadece onu söylemek istiyorum ben bu konuyla ilgili.
Yani katılıyorum söylediklerine. Hocanın kafasında bir oyun planı olduğu zaman o oyun planına oyun ya şimdi ekstrem oyuncular dışında bahsediyorum. O oyun planına göre oyuncular zaten oynayabilecek oyuncular çok sınırlı. O olmazsa tamam buna gidelim oluyor ama o olmazsa diğeri de olmadı. Hadi buna gidelim. Aynı oyunu oynarız. Olmuyor.
Evet.
Yani mesela Larkin'e gidersen evet Larkin'i her koç ister muhtemelen. Yani istemeyecek koç. Jelko zamanında istemedi ama o
Evet.
farklı bir mevzu tabii. İstemeyecek koç var mı bilmiyorum. O yüzden yani dediğin gibi bir noktada plan değişiyor. Oyuncu olmadıktan sonra yani şimdi sen Evans'ı alamazsan bu sefer pazardaki oyuncular belli olduğu için farklı stilde bir oyuncuya gidebiliyorsun. Ya da Evans'ı başka isteyen takım alamadığında farklı tarzda bir oyuncuya gidebiliyor. Yani plan da değişiyor, her şey değişiyor. O yüzden tamamen her şeyi bilip konuşmak lazım diyeceğim de her şeyi de bilme şansımız yok.
Yani o yüzden de abi elimizdeki playoff'a odaklanmak herhalde en sağlıklısı ve en taraftar refleksine yatkın olanı diye düşünüyorum.
Ya kesinlikle öyle. Sonuçta arka planda çalışmalar yapılıyor zaten. Bizim etki edebileceğimiz şeyler mi? Hayır, değil. E o zaman çok düşünmemek lazım. Zaten çalışmalar yapılıyor. Bizim odaklanmamız gereken nokta taraftar olarak playoff serisi. Çünkü transferi biz yapmıyoruz. O yüzden playoff serisine yeterince odaklanıp arenada da yeterince baskı kurup kazanmamız gereken maçları kazanmamız için takıma yardımcı olabilirsek ne mutlu.
Aynen öyle. Bir taraftar olarak insanı en çok mutlu eden şey bu olmalı. Ben söylemiştim reflekslerindense olunabilecek desteği olup takımın hayal ettiğimiz şeyleri yapmasını beklemek aslında taraftarlık. O yüzden bunları söyleyip kapatalım. Ben hani umuyorum ki bir ya da ikinci maçtan sonra bir program daha yaparız. Ve inşallah devam edersek de bir sonraki tur için de bir başlangıç programı da yaparız. Belki biz de bu vesileyle ritmimizi arttırmış oluruz. Senin söylemek istediğin bir şey varsa seni de dinleyelim abi, sonra kapatalım.
Yok, ben de konuşmamız gerekenleri konuştuğumuzu düşünüyorum. Umuyorum ki ilk iki maç sonunda en azından birbirle, tabii gönül ister 2-0 ama en azından birbirle dönersek tabii daha mutlu oluruz.
Aynen öyle. Eyvallah, ağzına sağlık abi. Teşekkürler.
Eyvallah, aynı şekilde.